Matrix filmini hatırlarsın değil mi? Hani o meşhur sahne Morpheus Neo'ya pili gösteriyor ya. İlk senaryoda o pil değilmiş, aslında bir işlemciymiş. Yani makineler insanları enerji kaynağı olarak değil de işlem gücü olarak kullanıyor. Bu fikir eskiden hani tamamen bilim kurguydu. Ama şimdi senin için incelediğimiz kaynaklara bakınca işler biraz değişmiş gibi, gerçekliğe bayağı yaklaşmış durumda. Bugünkü konumuzda tam olarak bu aslında. Laboratuvarda yetiştirilen, evet, insan beyin hücreleriyle çalışan ilk biyo bilgisayarlar. Barış Özcan'ın bir videosunda da bahsettiği, dikkat çektiği bir alan bu. Peki bizim amacımız ne burada? Neye bakacağız?
Amacımız şu, bu yeni ıslak donanım dedikleri şey, yani wetware, tam olarak nedir? Nasıl çalışıyor? Nereden çıktı bu fikir ve bizi nereye götürebilir? Senin için kaynaklardaki en çarpıcı noktaları, en düşündürücü detayları bir araya getirdik. Hadi bir bakalım, nedir ne değil?
Harika. O zaman ilk oyuncuyla başlayalım mı? CL1 diye bir şeyden bahsediliyor. Nedir bu CL1?
CL1, Avustralyalı bir şirket var, Cortical Labs diye. İşte onların piyasaya sürdüğü ilk modelin adı, fiyatı da bak burası ilginç, 35 bin dolar civarında ve içinde alıştığımız silikon çipler yok.
Silikon yoksa ne var peki?
Laboratuvarda özel olarak yetiştirilmiş yaklaşık 800 bin canlı insan beyin hücresi, yani nöron var. Bunlar öyle kendi başına durmuyor tabii. Özel bir besleyici, sıvı ve bir yaşam destek sistemiyle 6 aya kadar canlı kalabiliyorlarmış.
6 ay. Vay canına. Siparişler bile alınmış diyorsun.
Evet, ilk siparişler verilmiş bile. Talep var yani.
Peki bu hücreler, yani nereden geliyor bu beyin hücreleri? Direkt bir beyinden mi alınıyor? Bu biraz ürkütücü olurdu.
Yo, hayır, öyle değil. O kısım önemli. Doğrudan bir insan beyninden alınmıyorlar. Gönüllülerden kan ya da deri hücresi alınıyor önce. Sonra Japon bilim insanı Shinya Yamanaka'nın Nobel ödüllü bir yöntemi var. Bu yöntemle alınan o hücreler önce kök hücreye, sonra da istenen hücre tipine, yani burada sinir hücresine, nörona dönüştürülüyor.
Anladım. Yani sıfırdan yaratılıyor bir nevi. Ne kadar sürüyor bu işlem?
Bu dönüşüm süreci yaklaşık 4 ay kadar alıyormuş ama MIT'de falan yeni çalışmalar var. Bu süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. Şunu da belirtmek lazım, ortaya çıkan yapı tam bir beyin gibi değil. Ona organoid diyorlar. Böyle nohut tanesi kadar 3 boyutlu minyatür yapılar bunlar.
Nohut tanesi kadar. İnsan beynindeki 86 milyar nöronla kıyaslayınca tabii çok küçük kalıyor.
Kesinlikle. Ama yine de temel işlevleri yerine getirebiliyorlar.
Peki bu minik yaşayan işlemciler diyelim nasıl öğreniyor? Hani kaynaklarda bir Pong oyunu deneyi vardı. Deep Brain diye geçiyor.
Evet, o deneyi çok açıklayıcı. Şöyle oluyor, bu hücre topluluğuna, yani organoide, oyundaki topun konumu hakkında bilgi elektrik sinyalleri olarak veriliyor. Bu sistemin girdisi. Hücrelerin bu sinyallere verdiği kolektif tepki de oyundaki sanal raketi hareket ettiriyor. Bu da sistemin çıktısı oluyor.
Tamam, girdi çıktı anlaşıldı da öğrenme nasıl gerçekleşiyor?
İşte orada serbest enerji prensibi denen bir şey devreye giriyor. Çok temel olarak biyolojik sistemler belirsizliği, kaosu sevmiyorlar. Dünyayı tahmin edilebilir kılmaya çalışıyorlar.
Yani topu kaçırınca ne oluyor mesela?
Topu kaçırdıklarında, yani beklenmedik, tahmin edilemeyen bir durum olduğunda sisteme rahatsız edici, böyle gürültülü, kaotik bir elektrik sinyali veriliyor. Bu bir tür ceza gibi. Hoşlanmıyorlar bundan.
Anladım. Peki ya topa vurunca?
Ha, topa başarıyla vurduklarında, yani beklenen, tahmin edilen şey olduğunda, o zaman daha düzenli, pürüzsüz, tahmin edilebilir bir sinyal alıyorlar. Bu da ödül oluyor.
Resmen sopa ve havuç yöntemi yani. Bildiğimiz klasik öğrenme.
Aynen öyle. Bu deney de şunu gösteriyor. Bu basit organoidler bile çevrelerinden gelen geri bildirime göre davranışlarını değiştirebiliyor. Yani temel düzeyde öğrenebiliyorlar.
Peki ama neden? Yani neden silikon çipler varken, milyarlarca dolarlık dev bir endüstri varken böyle bir yola giriliyor? Mantığı ne?
Cevap aslında tek kelime: verimlilik. Şöyle düşün, insan beyni, yani şu kafamızın içindeki organ, trilyonlarca bağlantıyı yönetiyor, acayip karmaşık işler yapıyor ve bütün bunları sadece 20 watt gibi komik denebilecek bir enerjiyle başarıyor. 20 watt.
Evet, inanılmaz bir rakam bu. Peki ya yapay zeka?
Günümüzün en güçlü yapay zeka modelleri, onlar devasa veri merkezlerinde çalışıyor, muazzam, gerçekten muazzam miktarda enerji tüketiyorlar, hatta su tüketimi de cabası. Kaynaklarda Microsoft gibi dev şirketlerin sırf bu enerji ihtiyacı için kendi nükleer reaktörlerini kurmayı düşündüğünden bile bahsediliyor.
Nükleer reaktör mü? Yapay zeka için.
Evet. Cortical Labs'in kurucusu da diyor ki, bildiğimiz tek gerçek genel yapay zeka örneği, yani AGI, biyolojik zekanın ta kendisi. Belki de diyor, doğayı taklit etmeye çalışmak yerine işlem gücü için doğrudan doğanın kendisini, yani biyolojiyi kullanmak daha mantıklıdır.
Bu enerji verimliliği argümanı gerçekten çok güçlü. Ama şunu da sormak lazım. Bu 800 bin nöronluk organoidlerin şu anki işlem gücü o bahsettiğin enerji canavarı yapay zekalarla kıyaslanabilir mi? Yani daha çok yolun başında değil miyiz?
Kesinlikle. Kesinlikle yolun başındayız, orası çok net. Yani şu anki kapasiteleri evet sınırlı. Ama potansiyeli gösteriyorlar, üstelik bu alanda yalnız da değiller. Mesela İsviçreli bir şirket var, Final Spark diye. Onlar daha farklı bir model sunuyor. Hizmet olarak ıslak donanım. Yani Wetware as a Service, WAS diyorlar.
Hizmet olarak mı? Nasıl yani?
Şöyle... Kendi laboratuvarını kurup organoid yetiştirmek yerine bu biyolojik işlem gücünü internet üzerinden kiralayabiliyorsun. Aylık yaklaşık $1000 gibi bir ücrete.
Ciddi misin? Bulut bilişim gibi yani ama beyin hücresi kiralıyorsun.
Aynen öyle. Tıpkı bulut hizmeti alır gibi. Hatta istersen kiraladığın o beyin hücrelerinin aktivitesini canlı olarak izleyebiliyormuşsun bile.
Bu inanılmaz yani. Olay sadece laboratuvarda kalmıyor, ticari bir hizmete dönüşüyor hızla. Erişimi kolaylaşıyor. Kaynak da şeyden de bahsediyordu. Bir kelebeğin hareketlerinin internet üzerinden İsviçre'deki bir organoid tarafından kontrol edildiği bir deney. Gerçekten akıl alır gibi değil.
Tam da bu noktada işte kaçınılmaz olarak o derin sorular gündeme geliyor. Etik ve felsefi sorular. Mesela bu organoidler bilinç kazanabilir mi?
Evet, en korkutucu soru bu belki de.
Şu anki yapıları muhtemelen bunun için çok çok basit. Yani 800 bin nöron, bilinç için yeterli karmaşıklıkta değil gibi duruyor. Ama teknoloji ilerledikçe ne olacak? Milyonlarca, milyarlarca nöronluk organoidler yapıldığında...
Düşünce dediğimiz şey, öz farkındalık, bunlar tam olarak nerede başlıyor? Bu soruların cevabı yok henüz.
Yok, evet. O kadar temel sorular ki bunlar. Cortical Labs firması bu konuda bir kamuoyu anketi bile başlatmış insanların ne düşündüğünü anlamak için. Yani bu teknoloji sadece bilişim dünyasını değil, belki de insanlık tanımımızı bile değiştirebilir.
O zaman şöyle bir özetleyelim. Senin için baktığımız kaynaklara göre, insan nöronlarından yapılan ve en azından temel düzeyde öğrenebilen biyobilgisayarlar artık bir laboratuvar gerçeği. Enerji verimliliği gibi çok somut, potansiyel avantajlar sunuyorlar ama aynı zamanda bilinç, etik, hatta varoluş gibi çok derin felsefi soruları da beraberinde getiriyorlar.
Aynen öyle. Son olarak belki aklında şöyle bir soruyla bitirebiliriz. Bilgisayar tarihini bir düşünelim. Hani o oda büyüklüğündeki ilk bilgisayarlar vardı ya, ENIAC falan. Nereden nereye geldik? O devasa makinelerden şimdi cebimize sığan akıllı telefonlara evrildi teknoloji.
Evet, müthiş bir küçülme ve yaygınlaşma oldu.
Peki bu biyobilgisayarlar da benzer bir yörünge izler mi? Giderek küçülüp, yaygınlaşıp, belki de kendi biyolojik işlem gücümüzü farklı amaçlarla makinelere aktardığımız bir geleceğe mi gidiyoruz? Hani Matrix'teki gibi olmasa bile. Bu sistemler diyelim ki bilinçli olmadılar. Ama yine de biyolojik olarak öğrenip çevrelerine adapte olabilen varlıklar yaratıyoruz. Bunun uzun vadeli anlamı sonuçları ne olur? İşte bu sorular üzerinde biraz kafa yormaya değer. Ne dersin?